Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz dedi. Saray memuru İsa'ya, efendim çocuğum ölmeden yetiş dedi. İsa, git oğlun yaşayacak dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. Dün öğle üstü saat 1'de ateşi düştü dediler. Baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. Amin. Evet, bu okuduğumuz İncil metninde bir saray memuru İsa'ya geliyor. Kana köyü denilen yerde görüşüyorlar. Adamın oğlu onlardan aşağı yukarı 40 kilometre uzaklığındadır. Başka bir kentte hasta yatıyor. Kefarnahum'da hasta yatıyor. Ve bu hastalık herhangi hafif bir hastalık değildi. Hemen hemen bu çocuğu ölüme götürmüştür. Adam kendisi İsa diyor, oğlu ölmek üzereymiş. Yani düşünün siz bu baba olsaydınız, çocuğunuz her an ölebilir. Yani babanın kendi oğlunun yanında böyle bir durumda olması daha iyi değil miydi? Yani son vedalaşma her an olabilir. Baba oğlunun yanında olmazsa belki bütün hayatı boyunca bundan pişman olacak. Ama durum öyleydi ki bütün bunlara rağmen adam yardım aramak istedi. Onu İsa'nın yanına götüren şey neydi? Çünkü Yuhanna kitabına bakıyorsak, İsa Yuhanna kitabının ilk bölümlerinde yalnız bir mucize yaptı. Biz görmüyoruz ki İsa insanlar iyileşsin, iyileştirsin. Öyle bir olaylar yok. Bu adam nereden bilebildi ki ben İsa'ya geleyim, İsa'dan rica ediyorum, sen gel benim çocuğumu iyileştir. Yani olabilir ki Yuhanna bütün olaylar, bütün o önceki olaylarıyla ilgili haber bu kitabında yazmıyor. Belki bu adam İsa'nın başka yerlerdeki yaptığı mucizelerden haber almış. Başka insanlardan bir şeyler duymuş. Haberler, dedikodular, bir şeyler vardı ki İsa ile ilgili olan ilgi doğdu adamın yüreğinde. Ve zor zaman gelince adam, yani zaten ümitsiz bir durumdayken, yani benim kadar, bildiğim kadarıyla yalnız bu İsa bir şeyler yapabilir diye düşünmeye başladı belki. Ve böylece İsa'dan yardım istemeye gitti. Tabii biz Matta kitabında örneğin şöyle okuyoruz. Matta 4, İsa'nın görevine başladığı zamanlarla ilgili şöyle diyor. Matta 4:12, İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerleşti. Ve orada ve ondan sonra ne yapmaya başladı? O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Yani demek ki bu adam Kefarnahum'da oturdu ya, o çocuk Kefarnahum'da hasta yattı. Olabilir ki bu adam o zamanlarda İsa'nın ilk vaazlarından duydu ve bir şeyler öğrenmiş oldu. Ve zaten onların bu okuduğumuz ayetlerde bulundukları yer, bu Kana köyü, İsa ilk mucizesini orada yaptı, bu şarap mucizesi. Belki ondan da haberi vardı. Neyse, adam geldi ve iyi ki geldi. Bazı insanların durumu İstanbul'da ve Türkiye'de fark ettim bunu. Öyledir ki İsa'dan haber alıyorlar, bir şeyler duymuş olurlar. Doğru ve yanlış bilgiler topluyorlar. Yani bir mozaik oluyor. İsa'yla ilgili, sanki bu insanın İsa'yla ilgili olan iddia veya fikir bir mozaik gibi. Doğru şeyler olur, yanlış şeyler olur. Tamamen doğru değil, tamamen yanlış da değil. Ve böyle insan İsa'yla ilgili, yani İsa'ya ilgi duymaya başlayabilir. Zor zamanda belki İsa'ya gelmek istiyor. Bir şeyler duymuş, şimdi bu saray memuru gibi yardım istiyor. Böyle insanlar güçlendirmemiz lazım. Gel, yani İsa'dan daha ayrıntılı bilgi, daha doğru ve dayanıklı bilgi almak istersen, gel Rabbin sözünü duy bizimle beraber. Evet. Şimdi bu saray memuru geliyor İsa'ya, sohbet başlıyor. Adam acılarını paylaşıyor. İsa'dan nasıl bir cevap alıyor? Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz, diyor İsa. Çok sert bir cevaptı. Yani adam acılarıyla geliyor ve İsa o kadar sert bir cevap veriyor. Ama İsa hiçbir zaman boş sözler söylemiyor. Demek ki bu sert sözlerin arkasında da bir sebep olması lazım. İsa o adama ve aynı zamanda bize de Allah'ın sözünü iletiyor. Allah'ın sözü bazen serttir. İstediğimiz gibi değil, serttir. Bazen yasadır. Yasa bizim zayıflıklarımızı, hatta günahlarımızı gösteriyor. Sanki o adama öyle demiş oldu. Siz insanlar öylesiniz ki Allah'ın istediği şekilde iman etmiyorsunuz bile. İman, iman, iman diyorsunuz ama Allah'ın istediği şekilde iman etmiyorsunuz. Siz belirtilere ve harikalara bakıyorsunuz. Oysa iman bu şeylerden doğmaz. İman, Allah'ın istediği iman, yalnız Allah'ın sözünden, ona bakarak, onu duyarak doğar ve gelişir. Yani sanki mesaj böyleydi. Ve fark ediyorsunuz, İsa yalnız öyle demiyor ki, sen iman etmeyeceksin. Diyor ki, sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz. Yani sizler, yalnız bu adam değil, bütün orada yanında duran, bu sözleri duyan halk için söylüyor. O yine de sert sözler. Bazen biz de Allah'ın sözüyle karşılaştığımız zaman istediğimiz şeyler karşımıza çıkıyor. Sert sözler, sert cevaplar, hayır alıyoruz Allah'tan. Ben Allah'ın sözünden istediğimi bulamadım. Aramadığımı bulamadım. Demek ki o sözden şimdi uzaklaşsam iyi olur. Yani başka yerlerde hayatıma çözüm bulmaya çalışayım. Böyle bir insan istediğini alamadı. Sonuç Allah'ın sözünü ve sonunda Allah'ın kendisini unutuyor, bırakıyor, başka yere gidiyor. Bu tabii ki yanlıştır ama ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Yasa o insan Allah'tan uzağa gönderdi. Yasaya kulak verdi, müjdeye kulak vermedi. Ama bu saray memuru öyle değildi. Onun o kadar derin bir sıkıntısı vardı ki mutlaka İsa'dan böyle kolay kolay vazgeçemeyecekti. Mutlaka bir şeyler alacaktı İsa'dan. Aslında İsa'nın bu sert sözlerine cevap vermeye bile kalkmıyor. Yani tartışmaya bile kalkmıyor. Yalnız acılarını bağırıyor. Efendim, çocuğum ölmeden yetiş. Yani durum öyle. Uzun uzun sohbetlere zamanım yok. Yardım et bana. Yardım et bize. Ve şimdi İsa'nın bu ikinci cümlesi, ikinci cevabı ilkinden çok değişiktir. Git oğlun yaşayacak diyor İsa. İsa'nın ilk cümlesi sert bir yasaysa, bu ikinci cümlesi tatlı bir müjdedir. Allah'ın kendisi diyor o adama. Allah'ın kendisi diyor, oğlun yaşayacak. Aslında burada yaşayacak kelimesinin yerine daha iyi bir çeviri, oğlun yaşıyor. Oğlun yaşıyor. Git oğlun yaşıyor. Ve aynı zamanda bir şeyler oluyor. İsa'nın söylediği söz yalnız söz olarak kalmıyor. Aynı zamanda kastettiğini yaratıyor. Başka bir yerde. 40 kilometre uzaklığında başka bir yerde. Kastettiğini yaratıyor. Ve bu İsa'nın sözleri adam için, bu saray memuru için büyük bir müjdedir. Sevinç getiriyor, ümit getiriyor. Okuyoruz ki hangi sebepten olursa olsun adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Ben öyle düşünüyorum. İsa'nın veya Allah'ın sözü imanı yaratıyor. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuz. Ve İsa'nın oğlun yaşayacak dediği sırada o sözler, yani o oğluyu yukarıda uzaklıktaki oğlunu iyileştirdi ve aynı zamanda bu adamın yüreğinde imanı yarattı. O kadar güçlü bir sözdür. Evet, adam harikalar veya mucizeler görmeden yola çıktı, evine doğru yola koyuldu. İsa'nın sözlerine iman ederek. İlk önce bu adam İsa'nın da yanında evine gelmesini istedi. Yani çocuğum ölmeden yetiş, benimle evime gel. Öyle bir ricası vardı. Ama sonunda fark etti ki İsa'nın sözleri yeterdir. Yani İsa bir şeyler söylerse ona iman edeyim. Evet, İsa'nın sözü Allah'ın sözüdür. Eğer Allah bir şeyler diyorsa, O mutlaka öyle oluyor. Eğer Allah bize vaftizimizde günahların bağışlanmasını onunla ilgili vaat verdiyse, o zaman mutlaka iş öyle oluyor. Eğer İsa, şimdi birazdan kutlayacağımız Rabbin sofrası sırasında bu benim bedenimdir, bu benim kanımdır diyorsa, o zaman mutlaka iş öyle oluyor. Eğer Allah bize sözünde öyle öğretiyorsa ki bir adamın çarmıhtaki ölümü, yani Rab İsa'nın çarmıhtaki ölümü, senin günahlarının bağışlanması demektir. Allah öyle diyorsa, o zaman mutlaka öyledir. Bu Allah'ın sözüdür. Boştan bir şeyler yaratan Allah'ın sözüdür. İmanı yaratan Allah'ın sözüdür. Evet, saray memuru İsa'nın sözlerine iman ederek gitti. Ama düşünün, şimdi adam yürüyerek yoldaysa, yürüyerek geldiyse ve yürüyerek döndüyse, 40 kilometre yolculuğu vardı. Bu uzun bir yolculuk, uzun bir zaman aldı. Belki aynı günde, yani eve gelemedi. Yani biliyoruz, gelemedi. Ve ne gibi düşünceler ortaya çıkıyor? İsa ile görüştü ve şimdi İsa'dan uzaklaşıyor, evine doğru yürümeye başlıyor. Bir saat, iki saat belki bu İsa'nın sözleri çok canlı durumda onun düşüncelerinde ama zaman oluyor ki şüpheler gelmeye başlıyor. İblis o adamın yeni doğmuş olan imanına rahat ve böyle sıkıntısız bir geçiş vermiyor. Çünkü iblis öyledir. Bizim imanımızı almak istiyor. Ve bu adamın imanını da almak istedi. Şüpheler geldi. Zaten dün batmış, karanlık oldu. Adamın kafasında yalnız kendi düşünceleri vardı. Ama aynı zamanda İsa'nın sözleri de vardı. Ve o durumda bu adamın tek silahı, tek çaresi bu İsa'nın sözleridir. Şeytana karşı, kendi şüphelerine karşı başka çare yok. İsa'nın sözü. İyi ki vardı. Çünkü zaten bu uzun saatler içerisinde mutlaka şeyler, zor anlar oldu. Belki o zaman adam anladı ki İsa'nın sözü benimle birlikteyse, o zaman İsa'nın kendisi benimle birliktedir. Çünkü İsa şahsen, kişisel olarak gelmedi ama sözünü verdi. Ve İsa'nın sözü canlıdır, Allah'ın sözüdür, öyle bir sözdür ki İsa'nın kendisi bu sözünde. İsa'nın kendisi o adama, İsa'nın kendisi bize de sözü aracılığıyla geliyor. Ve biz de sözü aracılığıyla yaşıyor. Evet. Şimdi adama karşı sonunda köleleri geldi. Köleler, efendileri gördüler, dediler, oğlun yaşıyor. Ama köleleri, oğlun yaşamına devam etmesinin sebebini bilmediler. Baba, yani bu saray memuru, kölelerinden sorduktan sonra biliyor. Tam İsa'nın oğlun yaşayacak dediği sırasında oğlu iyileşmeye başladı. Şimdi bu adam saray memuru biliyor. Onun kafasında, onun elinde şimdi müjde var. Gerçek bilgi var. Kurtarıcı İsa'dır. Bu köleler bilmiyor. Ve eve geldiğinde ev halkı da bilmiyor. Onlar yalnız şu biliyorlar. Oğlumuz, bu çocuk iyileşmiş. Allah'a şükür. Ama adam biliyor. Asıl kurtarıcı İsa. Bu demek değildi ki Allah onu kurtarmadı. Bu demektir ki İsa Allah'tır. Yalnız bu adam bunu bildi. Ve şimdi bu adam müjdeci gibi geliyor. Ev halkına duyuruyor. Evet, ben İsa'yla görüştüm. Ve biliyorsunuz ki tam İsa'nın oğlun yaşayacak dediği anda sonra duydum. Oğlumuz iyileşmeye başladı. Düşünün, İsa'nın sözleri o kadar etkilidir. Acaba o kimdir? O bizim kurtarıcımız olsun. Ve böylece okuyoruz ki, ne diyor? Bir saniye. Şöyle diyor. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. Yani şimdi bu saray memuru ve onun ev halkı da İsa'ya iman etti. Biz İsa'yı tanımaya başladık biraz. O bizim günahlarımızı affetti. Bize yeni bir yaşam verdi. Kilisesinde bizi sözüyle ve sakramentleriyle besliyor. Bizim görevimiz nedir? İsa bizden ne istiyor? Dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. Bu saray memurunun yaptığı gibi. Evet, bugün reformasyon günüdür. 1500 yıllarında olmuş olan bu reformasyonda Allah'ın sözüne yeniden değer verilmeye başlandı. Esko'nun başlangıçta dediği gibi. Uzun zamandır, yani o zamanlarda öyle oldu ki insan düşüncelerinin ve geleneklerinin arasında unutulmuş ve düşmüş oldu Allah'ın sözü. Ve belki bu durum biraz bugünkü durumumuza benziyor. 1500 yıllarında Allah öyle bir lütuf verdi ki insanlar onun sözüne geri döndüler. Onun sözü duyurulmaya başladı. Yani o sebepten. İnsan düşüncelerinden değil, Allah'ın sözünden geldi bu dönüş. Ve aynı şey bugün de geçerlidir. Allah'ın sözü iman yaratıyor. Şimdi fark ettiniz, umarım bu benim vaazımda konu İsa'nın ve bu saray memurun görüşmesi oldu. Aynı zamanda Allah'ın sözüyle ilgili 4 farklı çalışma ortamını gösterdim. Birinci, bu adam oradan şuradan haber dedikodular alarak İsa'ya gelmeyi karar veriyor. Bu bir. Böyle insanları var. Aramızda var. Onları güçlendirmemiz gerekiyor. Yani daha önce dediğim gibi yine de söylüyorum. İsa gerçek manada öğrenmek, İsa'nın dediklerini, İsa'nın yaptıklarını gerçek manada öğrenmek için gel, İsa'dan daha çok ve daha doğru bilgi al. İkinci ortam, bu sohbet, İsa ve saray memuru konuşuyorlar. İsa'nın ilk cevabı sert, yasa. İkinci cevabı yumuşak, ümit veren, müjdedir. Allah'ın sözü her zaman öyledir. Yasa ve müjde. Ve bunu ayırt edebilmek için bir Hristiyan için çok önemli bir şeydir. Bunu öğrenelim. Üçüncü ortam. Adam yolda, evine doğru yürümektedir. Tek başında kalıyor. Ve yalnız İsa'nın sözüyle yaşamakta kalıyor. Başka çareler, başka eğlenceler yok. Yalnız İsa'nın sözü. Ve o karanlık zamanlardan geçiyor bu İsa'nın sözüyle. Ve bu da bizim yaşamımıza benziyor. Aslında bizim yaşamımız öyledir. Biz şimdi bu adam gibi yoldayız. Henüz eve gelmedik. Yoldayız. Ve bizim yanımızda neler var? İsa'nın sözü var. Demek ki İsa'nın kendisi var. Kilisesi var, sakramentler var. Bunlar bu yolculuk için, beslenmemiz için bize verilen armağanlardır. Ve son dördüncü ortam, Allah bir müjdeci olarak evine dönüyor. Evet, ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Oğlumu iyileştiren Rab İsa Mesih'tir. Şimdi benimle bu imanımı paylaşın. Amin.